Kraliçe Emrah Akkan. Garip olmaktan ölesiye korkuyorum baba. Odamdaki eşyalar nasıl da düşmanca bakıyor bana. Yatağım üzerine sinen hastalıktan şikayetçi, sanki kontrolden çıkan hücre bölünmelerim ona yayılacak. Pencereler buğulanmış, manzarayı gizlemek istiyor. Saatin tiktakları durmadan kalan ömrümü haber vermekte. Ben böyle değildim. Aslında buğulu olan gözlerim, tiktakları hızlanan kalbim, solgunluğum, gitgide artan halsizliğim, sızlayan kemiklerim. Tüm bunlar bir araya gelmiş, bana zihnimin en büyük illüzyonunu sergiliyor. Bir dergide gördüğüm saçsız ve muzipçe gülümseyen kızı böyle hayal etmemiştim. Kalın puntolarla yazılı başlıkta yer alan lösemi kelimesiyle fotoğraf arasındaki ilişkiyi, fotoğrafın kaderimle olan bağlantısını, aynada kendisi için çizdiği saçların altında o kadar güzel gülümsüyordu ki, çizdiğini saç değil, taç olarak hayal edip içimden ona kraliçe diyivermiştim. Kemoterapiden haberim yoktu. Bir hastalıkla günden güne eriyip nasıl da pörsürmüş insan. Solgunlaşan tenin, donuklaşan bakışların sebebi hangi kırağı? Şikayetlerim belirginleşince ailemle gittiğimiz doktorda bulduk cevapları. Gel kızım demişti derinden gelen sevimli sesiyle. Henüz beni terk etmeyen uzun siyah saçlarımı okşayıp solgun tenime dikkat kesilmiş, ateşimi ölçmüş, birkaç kontrolün ardından tam kan sayımı yapılmasını istemişti. Doktorun tebessümü tahmin ettiği hastalığı gizlemeye yetmiyordu. Nitekim tam kan sayımının hemen ardından acil olarak yapılması istenen kemik iliği aspirasyonuyla sonuç kesinleşti. Lösemenin bedenimde türlü etkileri vardı. Al yuvarlarım eski işlevini kaybettiğinden babamın kırmızı çiçeği olamayacaktım artık. Solgun yüzüm izin vermeyecekti buna. Lakin babam bana kırmızı çiçeğim demekten vazgeçmedi. İç çekişleri artan annemin alıp verdiği her nefes bendim ya, beynime yeterince oksijen taşınmıyor olması da sorun teşkil etmedi. Son evresine girdiğim hastalıkla ilgili tek bir şey korkutuyordu beni, savunmam yarılmıştı. Rüzgar sonbaharın son vakitlerinde yapraklarla birlikte kışı pencereme taşıdığında gripten ölebilirdim. Bu olasılıkla yüzümün buruştuğu bir gün odama giren babam "Korkma kızım" dedi. Gülümsedim ona. Yüzümde bir parça kırmızılık oluşmasını umarak "Grip olmaktan ölesiye korkuyorum baba" dedim. Babam anladı, babam sustu. Hastalığın can alıcı detaylarını bilmesini beklemiyordu kırmızı çiçeğinden. Lakin büyük laflar edecek kadar değişmiştim. Acı çocukluğumdan aldığı her parça için geleceği belirsiz yetişkinliğimden bir parça ekmişti ruhuma. Oyuncak bebeklerimle oynarken hayalini kurduğum gelinliği giymeme ihtimali nasıl işlerdi yoksa aklıma? "Ah kızım, kırmızı çiçeğim, ne çabuk unuttun" dedi babam. Merakla baktım ona. Gözlerime biraz hayat parıltısı gelmiş olacak ki babam heyecanla konuşmaya devam etti. "Ağaçların saçları neden dökülüyor baba" derdin. Hatırladın mı? Ben önünde koca çam ağacı duran gök mavisi evde türlü sorularla babasına nefes aldırmayan küçük kızı anımsarken babam yatağımın kıyısına oturup sımsıkı sardı beni. Onun kuvvetli titreyişlerinden tutamadığı birkaç hıçkırık sesinden sonra bana sarılmakla neyi gizlemeye çalıştığını anlamakta gecikmedim. Babaydı o. En büyük acı dedikleri evlatla sınanan kahramanımdı o. Günler akmaya, ilaçlarım çoğalmaya, bedenim zayıflamaya devam etti. Çocukluğumdan kopan her parçanın yerine yetişkinliğimden yeni parçalar eklendi. Hastane koridorlarında yeni kral ve kraliçelerle sıkı dostluklar kurup aynı hayallere tutunduk. Tutunacak dal bulamadığım zamanlar başımı göğsüne dayadığım eskisinden farklı çarpan annemin kalp sesiyle uyudum günlerce. Bedenim ve ruhum acıyla yoğruldukça kendi acılarımı bastırıp başkaları için dimdik durmayı öğrendim en nihayetinde. Bir ucu yaşam, bir ucu ölüm olan köprünün tam ortasında kendimi bulduğum günden beri, iki tarafa da geçit vermeyen barikatlı yollarda, ümitle ümitsizlik, yaşamla ölüm, hayalle gerçek arasında gidip geldim böylece. Ben hayatı seçtim. Ben ümidi seçtim. Ben hayali seçtim. Bu yüzdendir aynaya bakınca kraliçe, babam kokumu çekince, kırmızı çiçeğim ve ilkbahar geldiğinde saçları yeniden çıkan bir ağaç olacağım.